أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وفهما. En'am suresinin ayetleri üzerinde konuşmayı devam ettiriyoruz. En son 51. ayetin sonuna kadar konuşmuştuk. 52. ayetten devam edeceğiz. Bir bağlantı kurulabilme kolaylığı oluşsun diye 50. ayetin son kısmını bir hatırlatacağım. Tamamını değil. 50. ayetin son kısmını bir hatırlatacağım. 51. ayetten bağlantı kurup inşallah 52. ayete devam edeceğiz. 50. ayetin sonunda Allah Teala bakın şöyle bir uyarıyla bitirdi ayeti. Kul de ki onlara hel yestevel a'ma vel basir. Hiç körle gören bir olur mu? Efela tetefekkerun. Siz düşünmüyor musunuz? Yani sonuç çıkartmak üzere üzerinde ibret almak kastıyla düşünmüyor musunuz? Körle gören biri olmaz. Körle görenden kasıt hidayeti bulanla bulmayan arasındaki fark idi. Allah'ın ayetlerini görenle Allah'ın ayetlerini görmeyen, görmek istemeyen arasındaki farktı. Şimdi iman edenle iman etmeyeni kör ve gören benzetmesi üzerinden açıkladıktan sonra 51. ayette Allah Teala bu sefer iman edenlere uyarının fayda vereceğini de hissettirecek tarzda şöyle bir uyarıda bulundu. وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ اَنْ يُحْشَرُوا اِلَى رَبِّهِمْ Resulullah Aleyhisselam'a hitaben, Resulullah Aleyhisselam'ın şahsında onun yolunu takip ettirecek olan bütün uyarıcılara, davetçilere hitaben Allah Teala buyuruyor ki, Rablerinin yanına gidip toplanacaklarından korkanlar, yani bu imanı taşıyanları uyar. Neyle uyar? Elindeki Kur'an'la uyar. Çünkü Kur'an'la ancak iman eden kişi uyarılabilir. Geçen defa da ifade etmiştik. Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğuna iman etmeyen bir kişiyi Kur'an'la uyaramazsınız. Onun gözünde zaten okuduğunuz sözün değeri yoktur. Ama Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğuna inanan birisi için okuduğunuz ayetlerin uyarıcı etkisi olur. Kur'an'la uyar onları. Nedir uyaracağımız konu? لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ Allah'ın huzuruna gittiğimiz zaman Allah'ı bir kenara bırakırsanız ne bir veliniz ne de bir aracınız, şefaatçiniz olmaz. Umudunuzu yalnızca Allah'ın bağışlamasına, Allah'ın rahmetine bağlayarak çalışın. Her Müslüman böyle yapmalı. Elbette ameller yapmalıyız ama amellerimize bile güvenmeden doğrudan Allah'ın rahmetine umudumuzu bağlayarak, iman ve salih amellerle bu merhamete layık olmaya çalışarak yaklaşmaya çalışırız. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Ola ki onlar sakınırlar Allah'a karşı gelmekten denildi. Evet, 52. ayete geçiyoruz. Allah Teala Resulullah Aleyhisselam'ı uyarıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın böyle bir yanlışı olduğundan değil, Allah Teala kıyamete kadar gelecek olan Müslümanları uyarmak için Resulullah Aleyhisselam'ın şahsına hitap ediyor. وَلَا تَدْرُدُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ Sakın ha ey peygamber, sakın ha. Biz o ey peygamberi kaldıralım oradan. Zaten yok, onu biz kendimiz eklemiştik. O ey peygamber diye parantez açtığımız yere şöyle bir şey ekleyelim. Sakın ha ey Müslüman, ya da biraz daha özelleştirelim. Sakın ha ey İslam anlatıcısı, ey Kur'an anlatıcısı, ey insanlara din öğreten kişiler, ey dini dilinde, fiilinde, şahsında temsil etme makamına gelmiş olan kişiler, ey davetçi diye tanınanlar, alim diye tanınanlar, hoca diye tanınanlar, kanaat önderi diye tanınan insanlar. Bakın, Hazreti Peygamber'in şahsında gelen bir uyarıdır bu. Sakın sabah akşam Rablerinin rızasını isteyerek İbadet edip durmakta olanları yanından uzaklaştırma. Sakın ha. Ma aleyk akibin hesabihim min şeyin ve ma min hesabik aleyhim min şey. Ne senin hesabından onlara bir şey var, ne onların hesabından sana bir şey var. Herkes kendi hesabını dolduracak. Onlar senin yanına gelirlerken kendi hesaplarına sevaplar yazdırmak amacıyla geliyorlar. Sen de onların yanında durmaya sabrederek kendi hesap hanendeki sevap sayısını artırmaya çalışacaksın. Buna bir başka türden daha anlam vereceğim ama önce ayetin inişiyle ilgili anlatılan olaylardan bahsetmem gerekiyor. فَتَدْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ Eğer onları yanından uzaklaştırırsan zalimlerden olursun. Allah-u Teala Resulullah Aleyhisselam'ın bizzat kendisini uyarıyor. Sakın ha sabah akşam Rabbinin rızasını gözetip durmakta olanları yanından uzaklaştırma. Onları yanından uzaklaştırırsan zalimlerden olursun. Bu ayeti bir anlatılan olaylarla bağlantılı olarak yorumlayalım. Bir de o olaylardan bağlantı kurmadan doğrudan metnin üzerinden hareketle yorumlayalım. Bakın şöyle bir olay anlatılıyor. Mekke'nin ileri gelenleri, zenginleri, kabile reisleri, sözü geçen insanları Resulullah Aleyhisselam'a demişler ki biz sıradan insanlarla beraber oturup kalkamayız. Biz bizim sınıfımızda, bizim statümüzde olan insanlarla oturup kalkarız. Yani bizim oturma meclisimiz zenginlerden oluşmalı. Bizim oturma meclisimiz reislerden oluşmalı. Bizim oturup konuşacağımız sohbet meclisi varlıklı insanlardan, etkili insanlardan, yetkili insanlardan, şöhretli insanlardan, önemli pozisyonlardaki insanlardan oluşmalı. Neden? Çünkü biz öyleyiz demişler. Biz kendimiz öyleyiz. Şimdi senin yanında köle de oluyor, cariye de oluyor. Senin yanında gariban, fakir de oluyor. Senin yanında asil bir soydan gelen de oluyor. Soyu herhangi bir asaletle tanınmamış sıradan insanlar da oluyor. Öyle olmaz demişler. Onlar senin yanına geliyorsa biz gelmeyiz demişler. Bunları yanından uzaklaştır. Resulullah Aleyhisselam kesinlikle böyle bir teklife evet demedi. Diyemez zaten çünkü bu dinde kimin değerli olduğuna, kimin önemli olduğuna Resulullah Aleyhisselam dahil hiçbir kul karar vermez, veremez. Altını çizmek için bir kez daha vurgulayalım, bir kez daha belirtelim, tekrar edelim cümleyi. Bu dinde kimin daha önemli olduğunu, hangi insanın daha değerli olduğunu Resulullah Aleyhisselam'ın bizzat kendisi de dahil olmak üzere hiçbir kul, hiçbir beşer belirleme hakkına sahip değildir. Allah kimi önemli kabul etmişse, kimi değerli diye belirlemişse o değerli, o önemlidir. Örnek mi? Hemen Abese suresine dönüyoruz. Abese suresinde anlatılan bir olay var. Resulullah Aleyhisselam dininin yayılabilmesi umuduyla, dininin daha hızlı güç kuvvet kazanması umuduyla, bu istekle, hadi diyelim ki bu hırsla bir gün Mekke'nin ileri gelenlerini karşısına oturtmuş, onlara Allah'ın dinini anlatıyor. Nelerden bahsediyordu bilmiyoruz ama onları ikna edecek konuşmalar yapmaya başlamış. Belki aslında etkili de olmaya başlamış. Belki insanların ilgisini de çekmiş. Yani tam havayı yakalamış konuşup duruyorlarken Mekke'nin garibanlarından gözleri görmeyen bir sahabi, daha doğrusu Mekke'nin garibanlarından birisi gelmiş. Abdullah İbni Ümmü Mektum. Resulullah Aleyhisselam'ın konuştuklarına demek ki biraz kulak vermiş, ilgilenmiş, hoşuna gitmiş, dikkatini çekmiş ve Resulullah Aleyhisselam'a seslenmiş. Demiş ki Muhammed bana da anlat şu anlattıklarını. Anlatmıyor mu? Anlatıyor. Anlatmayacak mı? Anlatacak. Ama Resulullah Aleyhisselam o sırada önemli gördüğü etkili insanlarla konuşmaya başlamış ve havayı da tutturmuş. Sözünün bölünmesinden, işinin sanki yarım kalmasından rahatsız olmuş gibi yüzünü biraz ekşitmiş ve dönmüş adamlara Tabi ama olan kişi bunu fark etmedi. Resulullah Aleyhisselam'ın yüzündeki ifadeyi görmedi. Görmeyince sanki duymadı, anlamadı zannedip bir kez daha tekrarlamış. Muhammed bana da anlat diye. Resulullah Aleyhisselam gene aynı tepkiyi gösterince, yani ağzından çıkan olumsuz bir söz yok. Bakın bu çok önemli. Sadece duruşu, tavrı olumsuz diye Allah Teala Abese suresinin girişindeki ayetleri indirdi ve Resulullah Aleyhisselam'ı ikaz etti. Sen sana istekli gelenle ilgilenmiyorsun da istekli olmayanın peşinde koşturuyorsun. Evet, istekli olmayanın peşinde de koşturacağız elbette. Başımız gözümüz üstüne. Bu vazife hepimizin vazifesi. 40 kapıdan kovulsa 41. kapıya gene gideceğiz Allah'ın izniyle. Dövülsek de gideceğiz, sövülsek de gideceğiz, aşağılansak da gideceğiz. Hakaretler görsek de gideceğiz. Çünkü insanların cennete gidebilmesi için insanların bizzat kendilerinin farkında olmadıktan yaşadıkları gaflet konusunda onları uyarmak bizim vazifemiz. Ama istekli gelen var bakın burada. Kendisi yönelmiş gelmiş, hemen ona dönmesi gerekiyordu. Resulullah Aleyhisselam uyarıldı. Benzer bir ifadeyi burada alalım. Resulullah Aleyhisselam'a demişler ki, ya madem onları yanına uzaklaştırmıyorsun, hiç değilse biz aynı mecliste oturmayalım. Biz varken onları kabul etme yanına veya biz geleceğimizde onları gönder, başka zaman kabul et. Sanki biraz meyleder gibi olmuş bu fikre. Çünkü kimse ihmal etmiyor görünüşe göre. Ama karşısındaki adamların İslam'ın değer yargılarına taban tabana zıt bir talepleri var. Bir daha belirtelim. İslam'ın değer yargılarına, değer ölçülerine taban tabana zıt bir talepleri var. Bu dinde insanlar ancak takva ile değer kazanırlar. Ancak ibadetleriyle değer kazanırlar. Ancak Allah'ın dinine yöneldikleri, sımsıkı yapıştıkları oranda değer kazanırlar. Paraları da geçerli değildir. Bakın tekrar söylüyorum. Paralı olmaları değildir geçerli olan. Paralarını Allah yolunda saçıp savurmalarıdır değerli olan. Yetkili olmaları kesinlikle değerli değildir. Yetkilerini Allah'ın dinine uygun kullanmaları değerlidir. Şöhretli olmalarının hiçbir önemi yoktur. Şöhretlerini Allah'ın dinine hizmette kullanıp kullanmadıkları önemlidir. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın buna meyleder gibi olması bile büyük bir tehlike. Çünkü İslam dinine dışarıdan bir değer, dışarıdan bir ölçü, dışarıdan bir kriter, bir bakış açısı, bir sınıfsal ayrım girmek üzere. Oysa bu dinde sınıfsal ayrımlar olmayacak. İnsanlara statülerine göre belirlenmiş değerler verilmeyecek. Bu din bir sınıfın dini değildir. Bir ırkın dini, bir milletin dini, bir grubun dini, bir soyun dini değildir. Bir cinsiyetin dini değildir. Yönelen herkesin bu dine yönelmekle değer kazandığı bir dindir. Bu din hiç kimsenin, hatta kendisinin bile kendisini önemsemediği, kendisinin bile kendisini önemsemediği Bilal-i Habeşi'nin tarihe geçecek bir insan haline getirildiği dindir. Bir kölenin tarihe geçmesi nasıl mümkün olabilirdi? İslam sayesinde bu mümkün oldu. Habbab bin Eret'in tarihe geçmesi nasıl mümkün olabilirdi ki o toplumun kriterleriyle? Şimdi bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Acilen Allah Teala olaya müdahale etti, anında müdahale etti ve sakın ha dedi. Sakın sabah akşam Rabbinin rızasını gözeterek kulluk yapmakta olanları yanından uzaklaştırma. Sana ne onların hesaplarından, ne senin hesabından onlara bir şey var, ne onlarınkinden sana bir şey var. Sen dinin durması gerektiği yerde dur, dinin öğrettiği yerde dur. Allah kimin kalbine hidayeti verecekse o hidayet bulacak. Ama gönüllü gelen her zaman kıymetlidir. Kaldı ki burada söz edilenler Müslüman insanlar, hiçbir zaman bir Müslümanı sosyal pozisyonu ne olursa olsun bir gavurla aynı kefeye koyamayız. Bir Müslüman böyle bir şey yapamaz. Yaptığında içinde bulunduğu dinin değerlerini alt üst etmiş olur. Ne kadar gariban olursa olsun, ne kadar sıradan olursa olsun, ibadetleri de bir de düzgün olan, yani dindeki duruşunu takdir edebileceğimiz herhangi bir Müslümanı hiçbir gavurla kıyaslamayız. Kıyaslama hakkımız yoktur. Ve her zaman Müslümandan yana olmak zorundayız. Allah Teala bunun üzerinden Hazreti Peygamber'i, Hazreti Peygamber üzerinden kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanları uyardı. Bu konuda kendimize bir ders almalıyız. Bu olaya dayalı açıklaması olarak düşünün. Bir de olaydan bağımsız sadece metnin üzerinden bir değerlendirme yapalım. Bakın metinde okuduğumuz ayetin metninde fakirlerden, efendim garibanlardan, kölelerden, etkisizlerden, yetkisizlerden falan hiç söz edilmiyor. Hiç öyle bir ifade yok. Doğrudan şu ifade var. Sakın sabah akşam Rabbinin rızasını gözeterek ibadet etmekte olanları yanından uzaklaştırma. Senin hesabından onlara, onların hesabından sana bir şey yoktur. Tek ilişkiniz vardır, aynı Allah'a kulluk ediyor olmak. Eğer onları yanından uzaklaştırırsan zalimlerden olursun. Sanki Allah Teala peygamberimize ve peygamberin şahsına bize der ki, bakın etrafınızda Allah'a ibadet eden insanlar olmalı. Allah'a ibadet edenlerle oturup kalkmalısınız. Onlarla dost olmalısınız. Çevrem dediğiniz kişiler bunlardan oluşmalı. Eğer çevrem dediğiniz kişiler bunlardan oluşmazsa, bunları uzaklaştırırsanız yerine kim gelir? Boşluk oluşamaz. Yalnız yaşamak kolay başarılacak bir iş değildir. Sabah akşam Rabbine güzellikle kulluk etmekte olan bu insanlardan uzaklaştık diyelim. Arkadaşım bu değil. Dostum, sırdaşım bu tip adamlar değil. Evine ailecek oturmaya gidip geldiğim insanlar bu tip insanlardan değil. Eğer böyle bir hayat yaşarsanız, onları uzaklaştırınız. Yerine kim gelir? Yerine İslam'ın değer yargılarına göre yaşamayan insanlar gelir. Yerine Allah'ın dinini önemsemeyen insanlar gelir. İbadetleri konusunda hassas olmayan insanlar gelir. Şimdi dini konusunda hassas olmayan insanları çevrene toplarsan, akıbet sen de onlardan olmak ihtimali var. Bu yaptığın şey zulümdür. Zalimlerden olursun. Neden? Çünkü yanına gelmesi gerekeni uzaklaştırdın. Uzakta tutman gerekeni yakınlaştırdın. Evet arkadaşlar, kardeşler, kiminle dostluk yaptığımıza dikkat edelim. Çevremizde kimler olduğuna bir dikkat edelim. Kimlere takılıyoruz? Bakın bu okuduğunuz kitaptan, seyrettiğiniz filme, dinlediğiniz müzikten, gezmeye gittiğiniz yere, yemek yediğiniz yerden, elbise aldığınız yere kadar hepsini içine alabilecek bir bakış açısıdır. Bir Müslüman dünya kurmalısın kendine. Müslümanlardan oluşan bir dünya kurmalısın. Öbür insanlarla ilişki kurmayalım anlamına gelmiyor. Tabii ki beraber yaşayacağız. Beraber yaşamanın getirdiği beraberlikler elbette olacaktır ama şu çevrem diyebileceksiniz ya, o benim çevrem bu. Ben buraya aitim diyeceğiniz insanlar sabah akşam Rabbinin rızasını gözeten insanlar olmalı. Bizi bunlardan uzaklaştırmaya kalkanlar olabilir. Mesela özellikle de bahsettik ya, dinini anlatmakta olan, diniyle tanınmış, dindarlığıyla tanınmış, dini hizmetleriyle bilinmiş insanlara özel uyarı olmalı bu. Bazen bu kişinin sosyal pozisyonu değişiyor. Yani mesela diyelim ki bir esnafken giderek büyüyen bir zengin bir patron haline geliyor. Diyelim ki sıradan bir memurken giderek mevkisi ve makamı yükselmeye başlamış, müdür yardımcısı olmuş, müdür olmuş, genel müdür olmuş, müsteşar olmuş bir kıymetli Müslüman düşünün. Başkan olmuş, vali olmuş, milletvekili olmuş. Yani sosyal pozisyonu yükselmiş bir Müslüman düşünün. Eğer gayri İslami bir ortamda böyle bir yükseliş yaşıyorsanız bazen çevrenizi kuşatırlar. Yeni çevreye girersiniz. Bu en önemli risklerden bir tanesidir ama hayat böyledir yani. Yeni bir yükseliş sizi belki de o ana kadar sınıfım dediğiniz, çevrem dediğimiz insanlardan alır ve başka bir yere götürür. O gittiğiniz çevredeki adamlar sizi kendi içlerine çeker ve hala mı onlarla görüşüyorsun? Hala mı orada tatil yapıyorsun? Hala mı çayı orada içiyorsun? Hala mı yemeği falanca esnaf lokantasında yiyorsun? Diye sizi yeni bir çevreye, yeni bir hayata, yeni bir sosyal, ne diyeyim, çevreye çekmeye çalışırlar. Bazen Müslümanın kendisi de kapılır buna. Yıllardır görüştüğü, oturup kalktığı, dükkanına gidip çay içtiği, sohbet ettiği adamlara gitmez olur. Oturup kalktığı, sohbet ettiği, aile oturumlarına gittiği insanlarla görüşmez olur. Artık çevresinde kendisi gibi zenginler ya da eskisinden farklı olarak çevresinde kendisi gibi idareciler, müdürler ya da kendisi gibi siyasiler, kendisi gibi şöhretliler, onlarla oturup kalkmaya başlar. Öbürlerinden uzaklaştı ya, aslında sanki Allah Teala der ki, sanki diyorum yani, bu benim anladığım, bu ayetin bana ilham ettiği şey bu. Sanki Allah Teala diyor ki, ey Müslüman, niye bindiğin dalı kesiyorsun ki? Seni Allah katında değerli yapan o eski insanlarla, o iyi Müslümanlarla beraberliğindi. Onun üzerinden sen bir kimlik kazanmıştın. Onun üzerinden sen bir çevre sahibi olmuştun. Onun üzerinden bir hayat kurmuştun. Niye bindiğin dalı kesiyorsun ki ya? Yeni insanlara ulaşmak elbette iyidir. Ama yine aynı çizgini sürdürmek şartıyla. Bakın, bu çok kötü bir psikolojik haldir. Sıradan bir esnafken, sıradan esnaflık yaparken, yani diyelim ki sıradan kıyafetler satarken zengin olan birisi, sıradan ayakkabı satarken, kitap satarken, ne bileyim mobilya satarken zengin olan birisi, aradan zaman geçer, bir süre sonra zenginliğini bir kanıksar ki, sanki hiç o dar sokaktan geçmemiş, sanki hiç o küçük çarşıda dükkan açmamış, sanki hiç o küçük çarşının arkasındaki çay ocağında millete çay içmemiş gibi, yani bambaşka bir hayat kurmaya çalışır kendisine. Kendisi kendisine yabancılaşır. Bir daha ifade edelim mi? Bazı insanlar iyi Müslüman olmaları halinde bile, yani bu halin getirisini olarak yükselmişken bile kendilerine yabancılaşırlar. Allah Teala uyarıyor. Bak, sakın ha, etrafından uzaklaştırma sabah akşam Rabbine kulluk edenleri. Etrafındakiler hep böyle insanlar olmalı. وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا اَهَا اُولَٰئِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَالَمَ بِالشَّاكِرِينَ Evet, 53. ayete geçiyoruz. Yine bunun devamı. Allah-u Teala, hani iki türlü izah etmiştik ya, birincisine bağlayarak devam ediyoruz. İşte böyle biz insanların kimini kimesiyle deneriz. Daha düzgün bir Türkçe'ye çevirmeyi deneyeyim. Biz insanları birbiriyle deneriz. Şimdi kardeşler, arkadaşlar, imtihanın en zorlarından bir tanesi olsun hadi hatırınız için, İnsanların birbiriyle denenmesidir. İnsanın insanla denenmesi zor bir denenme biçimidir. İnsanın hastalıkla denenmesi de zordur. Fakirlikle denenmesi zordur. Acıyla, ızdırapla denenmesi zordur. Yalnızlıkla, yoksullukla, efendim itilmişlikle, sürgünle, hapisle, ölümle denenmesi zordur. Eyvallah, kesinlikle zordur. Yani sabra konu olan pek çok musibetle denenmek elbette zordur. Şükre konu olan nimetlerle denenmek de zordur. Ama mesela şükürle denendiğinde ayağa kayanların sayısı daha çoktur. Sahabilerden bir tanesi şöyle anlatıyor. Allah Teala bizim Mekke dönemindeyken sabırla denedi. Biz hemen hepimiz kazandık imtihanı diyor. Çünkü zaten gelirken her şeyi göze alarak gelmişlerdi peygamberin yanına. Allah bizi Medine'de şükürle denedi diyor. İçimizden kaybedenler oldu. Ama diyor sonra, Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra Allah bizi birbirimizle denedi. Çoğumuz kaybettik diyor. Evet, insanların birbiriyle denenmesi zordur. Çünkü kendini İslam'la terbiye edememiş, bütün insanlarda kendini İslam'la terbiye edememiş bütün insanlarda bir kendini beğenmişlik hastalığı vardır. Bir kendini büyük görme hastalığı vardır. Kendine ait olan her şeyi beğenme hastalığı vardır. Ya şaka gibi ama bizim çocuğumuzun başkalarının çocuklarına kıyaslayınca en iyi olduğuna inanmaya meyilliyiz. Biz hastalığımızın bile başkalarının hastalığından daha ağır olduğuna inanmaya meyilliyiz. Sohbet ederken benim hastalığım senin hastalığından daha büyük tartışmalarına gireriz bazen. Musibetlerimizi yarıştırırız, nimetlerimizi yarıştırırız, soyumuzu yarıştırırız, memleketlerimizi yarıştırırız. Okuduğumuz okulları yarıştırırız, mesleklerimizi yarıştırırız. Allah Teala söylüyor zaten, yani yarış aranızdaki yarıştan ibarettir dünya hayatı zaten diye. İşte insanların birbiriyle denenmesi zordur. Allah Teala diyor ki işte bu şekilde sizi birbirinize deneniriz. Niye? Çünkü içinizden bazılarınız der ki, yani bu hem denenmenin sebebidir hem de denenmenin sonucunda ortaya çıkan sonuçtur. Bazı insanlar kendilerini beğenmişlikleriyle derler ki, yani şu fakirler mi aralarımızdan Allah'ın seçtikleri? Şu yetkisizler mi? Şu etkisizler, şu sıradan insanlar mı yani cennete girecek olanlar? Şunlar mı kıymetli Müslümanlar? Zannederler ki dünyadaki pozisyonlarının iyiliği onların Allah katındaki pozisyonlarının da iyi olmasının sebebi olacak. Oysa böyle bir şey yoktur. O kendini beğenmişlerin burnu sürtülecektir. Allah Teala kafir olanlarına kıyamet günü gösterecektir. Kafir olanlarına da Müslümanların içerisinden bu hastalığa düşenlerine de kıyamette göstereceği gibi dünyada da aslında bazen burunlarını sürterek gösterecektir. Şimdi biz kendimiz şöyle bir kendimizi uyarmalıyız. Allah'ın katında değerli olması için, Allah'ın ona nimet verip seçkin bir kul haline getirebilmesi için bir insanın zengin olması falan gerekmiyor. Bir bakın Müslümanların içerisinde özellikle İslami çalışmalarda, İslami hizmetlerde, İslami faaliyetlerde koşturmakta olan insanlara bir bakın. Bunların birçoğu toplumda sıradan gördüğümüz insanlardır. Normal bir hayatı sürdüren, esnaflık yapan, işçilik yapan, memurluk yapan, köylüdür, çiftçidir, hayvancıdır, ne bileyim ziraatla uğraşıyordur. Böyle sıradan insanlardır. İslam'ın yükselmesi için koşturanların içerisinde ekonomik durumu çok iyi olan çok fazla kişi görmezsiniz. Yani hep fakirleri görürsünüz demiyorum. Kendi halinde. Elbette geliri kendine yetiyordur. Hayrına verecek biraz da para artıran tiplerdir koşturmakta olan insanlar. Zenginliğinin büyüklüğü, şöhretinin büyüklüğü, makamının büyüklüğü bir kişinin Allah katındaki değerini göstermeyecektir. O halde ey Müslümanlar, bunlardan uzak durun falan demiyoruz ama bunlara kendinizi kaptırmayın. Bunlarla değer bulacağınızı zannetmeyin. Bunlarla değer bulmuş insanlara da değerliymiş gibi davranmayın. Siz Allah'ın kime değer verdiğini bilin, onlardan olun, çevrenizde onları bulundurun, öylelerinin kıymetli olduğunu onlara hissettirin. Eleysallahu bi aleme bi şakirin. Allah şükredenleri en iyi bilen değil midir? Evet, en iyi bilen Allah'tır. Allah Teala diyor ki, infak eden kıymetlidir, namaz kılan kıymetlidir, iffetli olan kıymetlidir, sözünde duran kıymetlidir. Fedakarlık yapan kıymetlidir. Zamanını Allah'ın dinine ayıran kıymetlidir. Madem Allah bunları kıymetli görüyor, gelin biz de onlara kıymetli verelim. Biz de o insanları kıymetli görelim. O kıymetli insanlara değerlerini bildiğimizi fark ettirecek şekilde davranalım. وَاِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. Nasıl gösterelim onların değerini bildiğimizi? 54. ayet bunu da gösteriyor bize. Müslümanın değerini bildiğimizi, Allah'ın değerli dediğini bizim de değerli gördüğümüzü nasıl gösterelim? Şöyle. وَاِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. Sana bizim ayetlerimize iman edenler geldiğinde, bizim ayetlerimize iman edenler senin yanına geldiğinde, fekul selamun aleyküm. Onlara de ki, selamun aleyküm. Yani onlara güzel bir söz söyle, güzel karşıla, onlarla muhabbet et, onlara dostluğunu fark ettir, hissettir, dost ol. Ve bir de onlara de ki, ketebe rabbukum ala nefsi rahme. Rabbiniz kendi nefsine rahmeti farz olarak yazdı. Yani emin olun Allah size merhamet edecek. Emin olun ki Allah size rahmet edecek. Neden? Ya siz çok iyi insanlarsınız. Siz iman etmişsiniz. Ya bu ayet üzerinden aslında din anlatıcılarının alacakları çok ders yok mu Allah aşkına? Pek çok din anlatıcısı, biz konuşmayı sevenler, konuşmayı çok yapanlar, camide bulduğumuzu fırçalamaktan başka bir şey yapmıyoruz. Sohbete geleni yerin dibine sokup iyi Müslüman olmadığını hissettirmeyi meziyet zannediyoruz. Adam dinini önemsemiş. Benim dersime, ders dinlemeye, Kur'an'dan bir bölüm dinlemeye, Kur'an'la ilgili sohbet dinlemeye gelmiş. Hadisle ilgili sohbet dinlemeye gelmiş. Siyerle ilgili sohbet dinlemeye gelmiş. Adam camiye cumaya kılmaya gelmiş. Camiye vaaz dinlemeye gelmiş. Eline düşmüş yahu. Eline düşmüş değil ki bu adam. Tebrik edilmeyi, takdir edilmeyi hak etmiş. Öyle gelmiş. Onlara şunu demen gerekiyor. Selamun aleyküm. Ne kadar güzel insanlarsınız. Allah'ın ayetlerine inanmışsınız. Onun ayetlerine inandığınız için camiye gelmişsiniz. Hacca gelmişsiniz, umreye gelmişsiniz, bayrama gelmişsiniz. Sohbete gelmişsiniz, derse gelmişsiniz. Mitingimize gelmişsiniz. Ne bileyim yani, İslami bir ibadet ortamına gelmişsiniz. Evet, emin olun Allah size merhamet edecek. Bu yaptığınız güzel işten dolayı Allah'ın rahmetini hak ettiniz. Allah rahmetini hak edene kesinlikle merhamet edecektir. Çünkü rahmeti kendine Allah farz kılmıştır. Siz ennehu men amile minkum su'en bi cehaletin thumme tabe min badi ve aslaha fe ennehu gafurur rahim. Siz öyle insanlarsınız ki rahmeti hak etmişsiniz. Şu anda burada ibadet etmek için bulunan sizler cahillikle eğer bir günaha da gitseniz, cahillikle ama bakın, kasten değil, devamlı değil, ısrarla değil, inatla değil, göz göre göre parmağımı gözüne sokarmış gibi değil, bir an kendini kaybedip, bir gafletle, bir cehaletle, bir o an ayak kaymasıyla siz bir kötülüğe gitseniz bile, eğer hemen arkasından tövbe eder, kendinizi toparlar, tekrar yolunuza geri dönerseniz, Allah sizin tövbenizi de kabul edecek, o günahınızı da affedecek. Çünkü Allah günahları örten ve kullarına merhamet edendir. Ey Müslümanlar, sevinin. Çünkü Allah iman etmenizi çok değerli buluyor. Ey Müslümanlar, umutlu olun. Çünkü Allah ibadet etmenizden çok memnun oluyor, razı oluyor. Ey müminler, geleceğinize, hayatınıza, kendinize umutla bakın, dininize gayretle sarılın. Çünkü ara ara kapılıverdiğimiz, düştüğümüz hatalardan dolayı Allah bizi bağışlayacak. Allah bizim kendimizi ıslah etmemiz halinde bizi geri çevirmeyecek, bizi kapısından kovmayacak. Allah bize hufranıyla ve rahmetiyle muamele edecek. Bunu hem kendimize söyleyelim, hem de bütün müminlere bu tür güzel sözleri söyleyelim. Hele ki bir müminle karşılaştığımızda yüzümüz gülsün, dilimiz acıtıcı, incitici olmasın. Birbirimizin değerini bilelim, çünkü Allah bizi değerli görüyor. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجْرِم۪ينَ 55. ayetle konuya noktamızı koyuyoruz. Rabbimiz diyor ki, İşte böyle ayetleri geniş geniş anlatıyoruz. Ayetlerle ilgili geniş örnekler veriyoruz. İşte böyle, inanç hayatınızla ilgili, düşünce dünyanızla ilgili, ibadetlerinizle ilgili, sosyal çevrenizle ilgili, bazen davetinizde, bazen cihadınızda, bazen normal yaşamınızda çok kasıtlı olmadan düşebileceğiniz yanlışlarla da ilgili size ne kadar geniş bilgiler veriyoruz ey Allah'ın kulları. Allah bakın ne kadar geniş bilgiler veriyor. Neden böyle geniş geniş anlatıyor Allah dinini? Ayetler niye bu kadar çok, niye bu kadar tekrarmış gibi geliyor? Çünkü mücrimlerin yolu da, müslimlerin yolu da, yani salih insanların yolu da, fasit insanların yolu da, hakta olanların yolu da, batılda olanların yolu da apaçık bir belli olsun. Herkes gittiği yolda iyi bilerek gitsin. Bu demektir ki, şöyle bir ders çıkartalım kendimize. Allah mücrimlerin yolunu beyan ediyor. Bakın, testebine fiilinden yola çıkarak söyleyelim. Allah mücrimlerin yolunu ayan beyan ortaya koyuyor. Müslümanların yolunu da ayan beyan çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ey Müslüman! Hangi yolun hangisi olduğunu, kimin yolunun nereye götürdüğünü otur bir öğren. Allah'ın kitabını bir dinle, bir oku, bir öğrenmeye çalış. Allah'ın Resulünü bir oku, Allah'ın Resulünü anlatıldığı zaman bir otur dinle. Ve İslam nedir? Batıl nedir? Hak nedir? Hangi yol nereye götürür? İslam'ın yolunun özellikleri nelerdir? Öğren ki yolundan ayrılmayasın bir, yolunda durduğunu zannederek de gafletle başka yollara yönelmeyesin bu iki. Demek ki yolda kalmanın birinci şartı yolu bilmekten geçiyor. Bilmek yolda kalmanın garantisi değildir. Ama bilmek yolda olmanın garantisidir. Bilmeyenin yolda olma ihtimali yoktur. Elbette bilgilerimizi davranışa dönüştürdüğümüz zaman gerçek değerini bulacak. Ama yolu tanımayanın yola girmesi de mümkün değil. Yolun özelliklerini bilmeyenin yolda devam etmesi de mümkün değil. Rabbimiz ayaklarımızı yolundan kaydırmasın. Kalplerimizi dininden saptırmasın. Allah kalplerimizi hidayete erdirdikten sonra eğrilmekten muhafaza etsin. Allah izin verirse 56. ayetten devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.